SBS Türkçe ilesiniz.
SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe ilesiniz. İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 9 Ocak 2026 Cuma. Haftanın son yayınında SBS Türkçe'ye hoş geldiniz. Bugün size Melbourne'deki stüdyomuzdan sesleniyoruz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunun Wurundjeri, Woiwurrung halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adaları topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Birazdan haber bültenimiz olacak, sonra da bu haftaki Krampon İzleri bölümümüz var. Ahmet Çağ'ın Victoria Türk Spor Kulüpler Federasyonu'nun eski başkanı Yusuf Hazar'la konuştu. Bugün ayrıca orman yangınına karşı nasıl hazırlanabileceğimize bakacağız. Bize mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook'taki adresimiz SBS Turkish. Ben Nejat Başar, yayınımız Seda Arca'nın sunduğu haber bülteniyle devam ediyor.
Başbakan Anthony Albanese, Bondi terör saldırısıyla ilgili Kraliyet Komisyonu kurulmasının gecikmesinden pişman olmadığını söylüyor. İran'da yetkililer artan ulusal protestolar nedeniyle internet ve telefon erişimini kısıtlıyor. Türkiye'de hava sıcaklıkları düşerken meydana gelen fırtına hasara yol açtı. Başbakan Anthony Albanese, Bondi terör saldırısı için bir yıl sürecek bir federal kraliyet komisyonu açıkladı. Eski yüksek mahkeme yargıcı Virginia Bell, soruşturmaya liderlik etmek ve antisemitizmle dini motivasyonlu aşırılığın doğası ve yaygınlığını incelemekle görevlendirildi. Başbakanın bu açıklaması, Yahudi grupların, iş liderlerinin, spor efsanelerinin ve federal muhalefetin haftalarca süren siyasi baskısının ardından geldi. Başbakan Albanese, bir kraliyet komisyonu kurulması konusunda geciktiği iddialarını ise reddediyor ve New South Wales hükümetinin bir soruşturma komisyonu kurma planını ve saldırganın davası gibi bazı koşulları dikkate aldığı için beklemek durumunda kaldığını söylüyor. Başbakan Seven Network'e verdiği demeçte toplumun endişelerini dinlediğini ve prosedüre uygun bir şekilde ilerlemenin zaman aldığını ifade etti.
But I understand because I've listened that
yas tutan aileleri ve Yahudi toplumundaki diğerlerini dinlediğimde antisemitizm meselesiyle ve bununla nasıl başa çıkacağımız konusunun daha geniş bir şekilde ele alınmasını istediler diyen başbakan, toplumun sosyal uyum olmasını istediğini de göz önünde bulundurarak bu karara vardığını belirtti. Federal muhalefetin lideri Susan Lee, federal bakanların Bondi saldırısı için kurulacak Kraliyet Komisyonu'nda ifade vermek için zorunlu tutulmalarını istedi. Susan Lee, ABC'ye hükümetin karar mercilerinin Kraliyet Komisyonu tarafından soruşturulmasını istediğini belirtti. Başbakan Anthony Albanese, kimin ifade vermek zorunda olduğu meselesinin Kraliyet Komisyonu'nun başkanı eski yüksek mahkeme yargıcı Virginia Bell'in kararı olacağını söylüyor. Muhalefetin ortağı Ulusal Parti Federal Lideri David Littleproud ise Nine Network'e verdiği demeçte Kraliyet Komisyonu'nun Avustralya toplumunun geneli için uzun vadeli sonuçlar ortaya koyması gerektiğini söyledi. Bu yasama organları olarak bizim sorumluluğumuzdur. Ayrıca hepimiz vatandaşlar olarak gelecek nesle daha iyi bir toplum devretmekle sorumluyuz. Bu olanların nedenini bilmemiz ve düzeltmemiz gerekiyor ve bunun bir daha asla yaşanmamasını sağlamalıyız diye konuştu David Littleproud. Avustralyalı araştırmacılar ağaç kabuğunun içinde yaşayan mikroskobik yaşam formları keşfetti. Bunlar iklim değişikliğinin etkileriyle mücadelede kritik rol oynayabilir. Bu minnacık mikroplar küresel ısınmanın büyük sebeplerinden biri olan metan gazı da dahil çeşitli gazlar üretiyor. Bu mikropların toprakta var oldukları zaten biliniyordu. Fakat ilk kez ağaçlarda yaşadıkları doğrulandı. Özellikle paper bark ağacında daha çok bulundukları bildirildi. Bu da dünya genelinde düşünüldüğünden çok daha fazla mikroskobik yaşam formu olduğu anlamına geliyor. Yine Avustralyalı bilim insanları Avustralya Huni ağı örümceklerinden alınan zehirle hayat kurtarabilecek bir ilaç geliştirdi. Bu örümceğin zehirindeki bir molekülden geliştirilen IB-409 isimli ilaç, kalp krizi veya felç geçiren kişilerin kalplerini ve beyinlerini korumak üzere kullanılıyor. Queensland Üniversitesi araştırmacıları bu ilaç üzerinde klinik deneylere başladı. İlaç başarılı olursa ve kullanıma onay alırsa muhtemelen paramedikler tarafından hastalar üzerinde uygulanacak. Böylece sağlık sisteminin üzerindeki yükün büyük ölçüde azalması bekleniyor. İran'da para birimi riyalin rekor düzeyde değer kaybetmesinin ardından başlayan protestolar ülkenin büyük bir bölümüne yayılmış durumda. Ülke genelinde internette kesinti ve yavaşlama olduğu ve telefon hatlarının da kesildiği öne sürüldü. 1979'da İslam devriminde devrilen son İran Şahı'nın oğlu Reza Pehlevi, derinleşen ekonomik krizin tetiklediği protestolara daha fazla kişinin katılması çağrısını yaptı. 13. gününe giren protesto ve çatışmalarda en az 38 kişi hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Danimarka'nın Grönland'i güvence altına alma konusunda doğru bir adım atmadığını ve Başkan Donald Trump'ın Buzul Adası'ndaki Amerikan çıkarlarını savunmak için elinden geleni yapacağını söylüyor. Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio da daha önce Trump yönetiminin niyetinin sonunda Grönland'i satın almak olduğunu, askeri güç kullanmak yerine satın almayı tercih ettiklerini söylemişti. Başkan Yardımcısı Vance'in açıklamaları bu ifadenin ardından geldi. Fox News'la yaptığı röportajda J.D. Vance, Trump'ın Grönland'in önemi hakkındaki iddialarını tekrar etti. Greenland is critical, not just to our national security, but to the world. Grönland sadece ulusal güvenliğimiz için değil, dünyanın ulusal güvenliği için de kritik bir öneme sahip diyen Amerikan Başkan Yardımcısı, kimsenin bu durumun farkında olmadığını söyledi. Vance, tüm füze savunma altyapısı kısmen Grönland'e bağlıdır. Eğer Allah korusun Ruslar ya da Çinliler bizim kıtamıza veya Avrupa'ya nükleer füze fırlatırlarsa Grönland o füze savunmasının kritik bir parçasıdır diye konuştu. Amerika'nın Minneapolis şehrinde ICE görevlileri yani Göç ve Gümrük Muhafaza Kurumu görevlileri bir kadını aracının içinde vurarak öldürdü. Olay anı çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Öldürülen kişinin 37 yaşında 3 çocuk annesi Rene Nicole Good olduğu açıklandı. Amerikan İç Güvenlik Bakanlığı vurulan kadının arabasıyla ICE polis memurlarını ezmeye çalıştığını savundu. ICE görevlisinin kendini savunmak için ateş açtığı iddia edildi. Ancak yerel yetkililer göçmenlik polisinin silah kullanımının meşrutiyetinin soruşturulacağı sözünü verdi. Olayın gerçekleştiği Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey tüm ICE polislerinin şehri terk etmesini talep etti. Ancak İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem durumun Minnesota eyaletinin tamamının Trump yönetimine karşı olan liderlerin yönetimi altında hızla kötüleştiğini gösterdiğini söylüyor.
Minnesota's a train wreck.
Minnesota tam bir başarısızlık örneği. Yolsuzluk diz boyu ve Vali Walz'la bu belediye başkanının liderliğinde bunun gerçekleşmesine izin verdiler. Suçluların, yasa dışı göçmenlerin ve insanların programları kötüye kullanmasına, parayı çalmasına izin verdiler. Ve şimdi sokaklarda şiddetin ilerlemesine izin veriyorlar diye konuştu İç Güvenlik Bakanı. Bu olayın ardından sadece Minneapolis'te değil, Chicago ve New York'ta da ICE karşıtı protestolar düzenlendi. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, bir astronotun tıbbi bir sorun yaşaması nedeniyle Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki görevini erken bitiriyor. Uzay Ajansı, Amerikalı, Japon ve Ruslardan oluşan 4 kişilik mürettebatın planlanandan daha erken şekilde önümüzdeki günlerde dünyaya geri döneceğini açıkladı. NASA bu söz konusu sağlık sorunu nedeniyle yılın ilk uzay yürüyüşünü de iptal etti. Uzay Ajansı hangi astronotun rahatsızlandığını veya sağlık durumunu hasta mahremiyetini gerekçe göstererek açıklamadı. Avrupa Birliği Gazze'deki insani durumun hala kötü olduğunu ve bu durumdan çatışmanın her iki tarafının da suçlu olduğunu söylüyor. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanı Kaya Kallas, Gazze'deki son durumu görüşmek üzere Kahire'de Mısırlı meslektaşı Bedir Abdellati ile görüştü. İkili Avrupa Birliği'nin Gazze ile Mısır arasındaki refah sınır geçişini kolaylaştırmak için yeniden rol oynayabileceğini ve insani yardımın bu yol vasıtasıyla Gazze'ye ulaştırılması konusunu konuştu. Kaya Kallas, İsrail'in hükümet onayı almamış yardım kuruluşlarının da Gazze'ye yardım ulaştırmasına izin vermesi gerektiğini söylüyor, ancak Hamas'ın da durumu kolaylaştırmadığını ekliyor.
In Gaza, the situation is extremely severe still. Hamas,
Gazze'de durum bu derece kötüyken Hamas'ın yine de silahsızlanmayı reddettiğini söyleyen Kallas, bu nedenle barış planının bir sonraki aşamaya geçemediğini ve İsrail'in de yardım organizasyonlarına kısıtlama koymasının insani yardımı engellediğini söyledi. Aslında Gazze'deki insani durumun mevcut seviyeye ulaşması için hiçbir gerekçe yok diye konuştu Avrupa Birliği sorumlusu. Türkiye'nin güneydoğu sınırında yer alan Suriye'nin kuzeybatısındaki Halep'te ordu güçleriyle Kürt Silahlı Kuvvetleri SDG arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Taraflar saldırılarla ilgili birbirini suçluyor. Suriye tarafından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile bölgedeki istikrarı konu alan bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Suriye geçici hükümeti Halep'te SDG'nin hakim olduğu mahallelerden açılan ateşe karşılık verdiklerini öne sürdü. SDG ise söz konusu mahallelerde askeri hedefleri olduğu yönündeki iddiaları reddediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Halep'te şiddetlenen çatışmalardan SDG'yi sorumlu tuttu. SDG'nin İsrail'in oyununa alet olduğunu öne sürdü. SDG, Türkiye'nin PKK'nın Suriye kolu olarak gördüğü Halk Savunma Birlikleri YPG'nin ardından kuruldu. SDG'nin Suriye ordusuna entegrasyonu için görüşmeler sürüyordu. Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Amerika'nın gelişmeleri büyük bir endişeyle yakından takip ettiğini açıkladı ve tüm taraflara itidal çağrısı yaptı. Türkiye'deki diğer gelişmelere bakacak olursak, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beykoz mitingindeki eleştirileri nedeniyle CHP lideri Özgür Özel'e 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı ve suç duyurusunda bulundu. Özel, çarşamba günü Beykoz mitinginde Erdoğan'ın Trump'la ilişkisinin Türkiye için bir tehdit olduğunu belirtmiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Amerika ile ilişkisine dair sert eleştiriler yöneltmişti. CHP milletvekilleri, Meclis Genel Kurulu'nda askeri ücretin 39 bin liraya çıkartılması ve en düşük emekli aylığının da bu düzeye yükseltilmesi amacıyla meclisi terk etmeme eylemine başladı. CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın eyleme ilişkin olarak memurlara insan onuruna yakışır, emeklilere insanca yaşam sağlayacak bir aylık düzenlemesi yapılana kadar, o yasa buraya gelene kadar 7/24 bu meclisi terk etmeyeceğiz ifadesini kullandı. Öte yandan Adalet ve Kalkınma Partisi en düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin düzenlemeyi de içeren kanun teklifini bugün meclis başkanlığına sunuyor. En düşük emekli maaşı TÜİK'in 6 aylık enflasyon farkı doğrultusunda %12.19 zamlanarak 18.938 lira olarak ilan edilmiş, ancak halk tarafından tepkiyle karşılanmıştı. CHP'nin emekli aylığının artırılmasına yönelik verdiği araştırma önergesi ise AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. Türkiye'de hava sıcaklıkları düşüyor. Dün itibariyle kuvvetli yağış ve fırtına etkisini gösterdi. Meteoroloji, İstanbul ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 63 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. İstanbul'da beklenen kar yağışı için tarih verildi. Yurt genelinde etkili olan fırtına nedeniyle birçok ilde hasar meydana geldi. İstanbul'da yollar göle dönerken tekneler karaya oturdu. Yalova Eskihisar seferini yapan arabalı vapur ise fırtınada sürüklendi. Fırtınada dev çatılar uçtu. Trafikte ilerleyen tırlar rüzgardan devrildi. Metruk bir bina çökerken ağaçlar devrilip dalgalar caddelere taştı. Birçok ilde eğitime ara verildi. Döviz kuruna bakalım. 9 Ocak tarihi itibariyle 1 Avustralya doları 28 lira 88 kuruştan, 67 Amerikan sentinden ve 57 Euro sentten işlem görüyor. Hava durumuna gelince, bugün hava Avustralya genelinde doğal afet derecesinde sıcak ve yangın tehlikesine çok açık. Belli başlı kentlerimize bakacak olursak, başkent Canberra güneşli 38 derece, Sydney yine güneşli 33 ve Melbourne'da sıcaklık 41 dereceye kadar yükselecek. Perth parçalı bulutlu 29, Adelaide genellikle güneşli 35, Hobart yağmurlu 24, Brisbane ara sıra yağışlı 29 ve Darwin ise yağışlı ve fırtına ihtimali söz konusu 32 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe'den 9 Ocak Cuma haber bültenini dinlediniz. Ben Seda Ercan ve yayınımız Nejat Başar'la devam ediyor.
Sayın dinleyiciler, Seda Ercan'a haber bülteni için teşekkür ediyoruz. SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 99 62 63. Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Şimdi birkaç tane güncellemeyi paylaşmak istiyorum. Özellikle Victoria'da yangınlar devam ediyor aşırı sıcaklardan dolayı. Şu anda Melbourne'da sıcaklık yaklaşık 43 derece. Victoria kırsalında da 47 dereceye çıkan bölgeler var. Onlarca yangın başladığı söyleniyor bu sabah saatlerinden itibaren ve 3 kişinin de kayıp olduğu belirtiliyor bu yangınlarda. Özellikle Natimuk'ta bulunan biraz güneydoğusunda, güneybatısında eyaletin Natipuk'ta bulunanların da acilen bölgeyi terk etmesi istendi yangınlardan dolayı. Ve Longwood'daki yangında da 3 kişinin, biri çocuk 3 kişinin kayıp olduğu belirtiliyor yetkililer tarafından. Sayın dinleyiciler, uzun yıllar boyunca Victoria Türk Spor Kulüpleri Federasyonu'nun başkanı olarak topluma hizmet veren Yusuf Hazar 90 yaşına bastığı bu günlerde Ahmet Çağan'a evini açıp hatırında kalan başarıları anlattı.
Krampon izlerinden merhaba. Krampon izlerinin bu haftaki konuğu Yusuf Hazar. Yusuf Hazar ile Victoria Türk Spor Kulüpleri Federasyonu'nda görev yaptığı dönemle ilgili yılları konuştuk. ciddi, disiplinli, yardımsever bir idareci profili çizen Yusuf Azar, 10 yıl süreyle Victoria Tixuba kulüplerinde görev aldı. Yusuf abi, programımıza hoş geldin öncelikle.
Hoş bulduk.
Avustralya'ya ne zaman geldiniz? Victoria Tixuba Kulüpleri Federasyonu'na gidişiniz nasıl oldu? Önce oradan başlayalım. Kaç yılında geldiniz Avustralya'ya?
Avustralya'ya gelişim 1 Mart 1978 yılında ailemle birlikte Avustralya'ya, Melbourne şehrine indik.
Geldiniz. Şimdi Melbourne şehrine geldiniz. Victoria spor kulüplerine gelinceye kadar başka bir spor kulüpleriyle şeyiniz oldu mu? Yani yöneticilik, idarecilik, yoksa ilk idareciniz spor faaliyeti olarak Victoria Türk Spor Kulüpleri Federasyonu'ndan başladı.
Hilal Spor diye bir kulübümüz vardı bölgemizde. Son ismi Whittlesea United Soccer Club.
Gene Hilal Spor ama İngilizce ismi Whittlesea United.
Gene Hilal evet. Spor. Orada onu uhdemize aldık, cemiyetimizin üstüne kurmuş olduğumuz cemiyetin. Bir yıl beraber çalıştık. Sonra bir yıl sonra onlar kendi başlarına tekrar devam ettiler. Ve ben de ondan sonra en son faaliyetim olaraktan, onu söyleyeyim.
Victoria Türk Spor Kulüplerine gidişiniz 4 yıldır.
Spor Kulüpleri Federasyonu'nda da görev aldım. 10 yıla yakın, yanılmıyorsam, gününü tam söyleyemeyeceğim. Faaliyette bulunan Stereotik Spor Kulüplerinde görev yaptım. Görev yaptım. İnşallah faydalı hizmetler vermiş olabilirim diye seviniyorum.
Ben onu yakından biliyorum. Kısa bir dönem sizinle de çalıştım. Kısa ya da uzun da denebilir. Toplantılara ne kadar disiplinli geldiğinizi, verilen görevi mutlaka yerine getirdiğinizi onu çok iyi biliyorum. Şimdi o yıllarda Victoria Spor Kulüpleri Federasyonu'nun görevi neydi? Bir kısaca başlıklar halinde geçerse görünen Atatürk kupaları düzenleniyordu. Sydney ile dostluk maçları oluyordu. Bir yıl Sydney'e gidiliyordu, bir yıl Sydney'e geliyordu. Anzac kupası oluyordu. Siz çalıştığınız arkadaşlardan, bu etkinliklerden bahsetmek ister misiniz? Neler hatırlıyorsunuz, neler sizde iz bıraktı?
Arkadaşlarımızın isimlerini pek fazla hatırlayamıyorum. Hatırladıklarımı söyleyeceğim.
Tabii ki.
Söyleyeceğim. Ama esas Victoria Türk Spor Kulüpleri Federasyonu'nun görevinin şundan olduğunu düşünüyorum. Öncelikle kulüplerimizi bir araya getirmek, tanıştırmak, beraberce Türk milletini, Türkiye Cumhuriyetimizin de neler olduğunu ve onu spor olarak da neler olduğunu göstermek. Bir, iki, aynı zamanda Avustralya çapında da faaliyetlerimizin olup Türk kulüplerinin olduğunu ve Türk Federasyonu'nun olduğunu ve onlarla kaynaşmayı sağlamak en büyük amaçlarımızdan birisiydi. Ve bunu başardığımızı ümit ediyorum. Ve çok güzel faaliyetler geçti, güzel maçlar geçti, yenildik de yendik de ama hiçbir zaman şeyimizi bozmadık. Kötü bir durum yaratmadık diye düşünüyorum. Her şey güzel geçtiğini ümit ediyorum.
En azından seni de bir kez ama birkaç hafta bütün kulüpler bir araya geliyordu değil mi?
Şey yaparken zamanını da söyleyeyim, her sene sonlarında faaliyet kulüplerin tatil
Eylül-Ekim mevvira özellikle Cumhuriyet Bayramı'na denk gelirdi değil mi?
Bu işlere girerdik. Sonra Atatürk Kupası maçları olarak da tüm kulüpleri bir araya toplayarak Atatürk Kupası maçlarında da değerlendirmeye girenlerin kupalarını veriyorduk. Kazandıkları şey neyse, o gün içinde konduysa onları alıyorlardı.
Bir de toplum bütün gençleri görüyordu değil mi? Yani herkes geliyordu. Bütün
toplum olaraktan çok yoğun ilgi vardı. Ben de böyle kapıda durup da biletleri satmaktan zevk duyuyordum. Sırf insanlarımızla tanışmak, insanlarımıza hoş geldin demek, onları güler yüzle karşılamak çiçekliğiyle seviniyordum. Hoşuma gidiyordu orada görev. Kapıda bilet satan birisi şeklinde düşünmüyordum. Ve tüm kardeşlerimizi sevgiyle karşılıyordum.
Ama şimdi tabii kapıda bilet derken, o gelirler sayesinde
tabii gençlerimiz birisini biletleri diyor.
Hilde'ye götürüyorduk, Canberra'ya götürüyorduk.
Masraflarımızı karşılamak için. Sydney'ye, Canberra'ya gidiliyordu. Bunlar için gibi masraf oluyordu. Bu masrafları karşılayabilmek için oradan bir şey almak gerekiyordu. Gene patak kardeşlerimizden küçük de olsa yekün teşkil ediyordu. Ve bu paralar da en güzel şekilde yönetim kurulunun görevi şeyinde ilgili kişiler vasıtasıyla en güzel şekilde harcamalara yapılıyordu. Evet. Ve hesabı da veriliyordu.
Sydney demişken, tabii Sydney'den buraya gelenler oluyordu. biz Sydney'e gidiyorduk. Ya tabii bu yayını Sydney'den de dinleyen futbolcu, o gün idarecileri falan olacak.
Victoria karması olaraktan Sydney karmasıyla maç yapmak için gidiyorduk. Orada maçımızı yapıyorduk. En güzel şekilde yaptıktan sonra da netice ne olursa olsun geri dönüşümüzü yapıyorduk. Aynı zamanda Canberra karmasıyla da maçlarımız olmuştur.
Canberra karmasıyla Anzac Kupası oynuyorduk değil mi?
Anzac Kupası, evet. Anzac Kupası olaraktan oraya da gittik. Orada da maçlarımız oldu. Çok şükür her yerde yüzümüzün akıyla döndük diye düşünüyorum.
Peki Anzac Kupası ya da Dostluk Kupalarına böyle aklınızda kalan, unutamadığınız, sizde iz bırakan...
Valla maçın birisini izlerken bir ara yanılmıyorsam...
Maç neredeydi?
4-0 mu ne mağlup duruma düştük.
Evet.
Devre, birinci devre. Mağlup duruma düşmüştük. Ve o maç ikinci devre arkadaşlar maça asıldılar. Ve o maçı 7-5 mi? Yanılmıyorsam hatırımda kaldığı kadarıyla. 7-4 mü? Kazandık.
Sydney'de mi Canberra'da mı?
Canberra'da.
8-3.
Evet. Canberra karmasıyla.
8-3 evet.
Evet. 7-5. Yanılmıyorsam 7-5 olaraktan bitti.
Başka kimler?
Biz kazandık yani 7-5. Canberra büyükelçimiz de yemek ziyaret etti. Geldi izledi maçlarımızı. Sonra Canberra büyükelçisi de bizi yemeğe davet etti. El büyükelçiliğe gittik. Bize hatta espri yaptı. Hatırladığım kadarıyla size özel olarak ben kuru fasulye yaptırdım dedi. Pişirttim dedi. Ve o günleri hatırladıkça onlarla vaktimi geçiriyorum diye düşünebilirim.
Peki o güne, o yönetime ait kimleri hatırlıyorsunuz başka? Kimler vardı hatırlıyor musunuz yönetim kurulumuzda?
Yalçın vardı, Tanju Yenisey vardı, Cemal
Kuru
vardı, Ahmet Çağın vardı.
Mustafa Fikret.
Ben vardım. Mustafa Fikret.
Hüseyin Ercingöz. Haldun Ercingöz. Değil mi?
İyi. İşte hatırladığım kadarıyla unutuyorum. Böyle bakmayın.
Hayır, onları da almış oluyorsunuz.
Unutlandık. Yani evet. Hastalığın da etkisiyle bazı şeyleri geriye dönükte işte sıfırdan başlayıp anlatabiliyorum. Tam anlatırken bazı şeyleri unutuyorum.
Evet. Yusuf abi benim de katkım olsun. Ben de o yönetim kurulunda sahada da görev olan birisi olarak söyleyeyim. Evet. 3-2 mağlup girmiştik soyunma odasına ama 8-3 kazandık o maçı. Güzel bir maç olmuştu.
Evet.
Anzac Kupası'nı alıp Melbourne'a gelmiştik. Peki Sydney ile ilgili, çünkü Sydney ile çok defa, o şimdi 10 yıl yönetimde kaldınız. Bu demektir ki 5 defa Sydney'e gittiniz, 5 defa Sydney buraya geldi. Dolayısıyla Sydney'lerin en çok aşina olduğu yüzsünüz. Çünkü siz yönetimde hep vardınız. Sydney ile ilgili aklınızda Sydney'deki yönetimdeki arkadaşlar, antrenör, futbolcular herhangi bir şey var mı? Veya onlara bir mesajınız var mı?
Valla oradan onları da tebrik ediyorum bu tür şeylere, faaliyetlere katıldıkları için. Ama orada ben sadece şu anda hatırımda olan Cemil Bey hatırımda var. Başkanları vardı ama isimlerini hatırlayamayacağım. Ama sadece Cemil Bey'in ismi hatırımda kaldı da geçen gün geçenlerde bir şeyleri karıştırırken kartı elime geçti. Bir arayayım hayatta mı falan diye düşünüyordum. Hep iyi intibalarımız oldu. Oradakiler de bizleri iyi karşıladılar. Biz de onları geldikleri zaman görevimizi yaptığımızı sanıyorum. Ümit ediyorum. Kusura bakmayın. İsimleri unuttuğum için Cemil Bey'den başkasını hatırlayamayacağım.
Federasyonda benim hatırladığım kadarıyla muhasebeyi alıyordunuz genellikle. Başkan yardımcısı oluyordunuz. Yönetim kurulu üyesi değil mi? Bir de benim gene hatırladığım bütün toplantılara herkesten önce geliyordunuz. Ve mutlaka her toplantıya...
Başkan olaraktan görev yaptım.
Evet.
Vezirler olarak görev yaptım. Muhasebe olarak görev yaptım. Bir ara Tanju Bey'le beraber müşterek çalıştık. Ben vezirdarlık yaptığımı muazzemecilik yaptı. Çeşitli yerlerde.
Nerede ihtiyaç varsa orada eliniz varmış.
Bu bana ait değil demedim. Elimi uzattım. Gerekeni yaptık diye düşünüyorum.
Yani şeyde Yusuf abi, bizim toplumda genelde insanlar ancak oğlu oynuyorsa, işte bir yakını varsa öyle kulüplere gidip yardım ediyorlar çoğunlukla. Sizin o yıllarda benim bildiğim kadarıyla karmada oynayan Bir çocuğunuz yoktu, torununuz yoktu.
Ama
ona işinizi büyük bir ciddiyetle yaptınız. Neden bir sürü insan mesela sadece futbolu keşfe etmek için bir illa bir yakının ailemin oynamasını beklerken siz topluma böyle bir yardım etme gereği duydunuz?
Bu güzel bir soru. Buna güzel bir soruya güzel bir cevapla vermek istiyorum. Ben Türk'üm. Türk olarak da bize yanlışlık yapmak yakışmaz. Burada en güzel hizmetimizi vermemiz için, ülkemizi tanıtmak için, insanlarımızı tanıtmak için ve biz Türk olaraktan her yardımı her yerde yapabileceğimizi ispatlamak için yapmışımdır.
Yusuf abi, idareciliğim döneminde çocukların ya da torunların oynamıyordu. Ama ben biliyorum şimdi Koray Anadolu Spor 16 yaş altı takımında Under 16'de oynuyor değil mi? Koray'ı izleme şansın oluyor mu? İzliyor musun? Maçlarına gidebiliyor musun?
Sadece birinci krizde den evvel veya birinci krizdeyken antrenmanlarla ve Aykan götürüyordu ve izliyordun.
11 yaş, 12 yaş o yıllarda.
Ondan sonra ikinci kriz geldikten sonra artık hiçbir yere çıkamaz.
Videolarını izleme şansınız oldu mu?
Diye.
Videolarını izleme şansınız
oluyor.
Tamam. Şimdi
gösteriyorlar çocuklar geldikler.
Tamam. Şimdi Koray'ın 15-16 yaşındaki halini düşünün. Sizin o Victoria karmasında izlediğiniz veya Sydney karmasında izlediğiniz 16 yaşındaki çocukları seviye olarak nasıl görüyorsun? Yani diyelim ki 10-15 sene öncekiyle aslında Koray'ı konuşuyoruz ama futbol seviyesi olarak nasıl görüyorsunuz? O zaman mı daha yüksek bir seviye, şimdi mi? Bir fikriniz var mı bu konuda?
Ve istekli görüyorum ve istikbali var diye düşünüyorum.
Koray için. Şimdi tabii Koray'ı izlerken öbür oyuncuları da izliyorsunuz. Futbol seviyorsunuz.
Hevesle, isteyerek bir şey yaparsa başarılı olur. Ve bunu da ben Koray'da görüyorum. Ve başarılı olacağını ümit ediyorum. Güzel, çok da istekli olması ilerisi istikbalinin açık olduğunu düşünüyorum.
İnşallah bu temeliniz gerçek olur. Koray bir gün Anadolu Spor'un hatta A Ligi'ni
aylar olsun.
A Ligi geçici tanı sayı oyuncularından biri.
Soru tanısın.
Bütün çocukların Allah şansını
gibi. İleride ilerleşecek. Bir spor da ne olsun. O da başkasını geçirsin.
Peki son olarak beraber çalıştığınız yönetim kurulu arkadaşlarına, futbolculara, maçlara gelen seyircilere ne mesaj vermek istersiniz, ne söylemek istersiniz?
Benim şu arkadaşlarımız da aynen benim düşündüğüm gibi düşündüklerini ümit ediyorum. Onlar da en güzel hizmeti vermek için, ülkemizi tanıtmak için yaptıklarını düşünüyorum. Ve bu arkadaşlarımız da hep iyi niyetli olmalarından hep beraber demek ki anlaşabiliyoruz. İyi niyetlerden, her şey iyi niyetten kaynaklanıyor. İyi niyetliyse her şey iyi oluyor.
Ben bu mesajınızdan şunu anlıyorum. Bu kadar uzun yıl çalılar çalıştınız. Kimseye diyorsunuz ne bir kırgınlığım var ne bir küslüğüm. Herkesin iyi niyetle çalıştığını düşünüyorum. Herkesin elinden geldiğini yaptığını düşünüyorum diyorsunuz. Doğru mu anladım?
Evet, doğru.
Yusuf abi çok teşekkür ederim. Size sağlıklı uzun ömürler diliyorum.
Teşekkür ederim ve bu arada şunu söylemek istiyorum. Tüm görev yaptığım arkadaşlara selam ve sevgilerimi iletiyorum. Ve eğer bunlardan bende bir maddi manevi alacağı varsa haklarını helal etsinler. Arzular gelip beni ziyaret edebilir.
Peki Yusuf abi, bu mesajınızı web sayfamızdan ve yayınımızdan bütün spor severlere, bütün çalışma arkadaşlarınıza ileteceğiz. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Teşekkür.
Sayın dinleyiciler, Victoria Başbakanı Jacinda Allen, yangın riski altında olan bölgelerde, tahliye emri verilen bölgelerde yaşayanların derhal tahliye edilmesini, tahliye olmasını, bölgeden kaçmasını istiyor ve evlerinde kalıp yangına karşı mallarını, mülklerini savunmak isteyenlere de karşı uyarısı var. Yangınların her şeyi yok ettiğini ve geride kalıp bu yangına karşı mülklerini korumanın cesaret örneği olmadığını hem itfaiyeciler hem de acil yardım yetkililerinin hayatlarında riske attıklarını söylüyor. Jacinda Allen, Federal Başbakan Anthony Albanese de yetkililerin tavsiyeleri doğrultusunda hareket edilmesi uyarısı yaptı. Sayın dinleyiciler, saatlerimiz 14.38'i gösteriyor. Yayınımıza devam etmeden önce bize Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS Audio uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba diyoruz. Sayın dinleyiciler, şimdi orman yangını riskine karşı nasıl hazırlanabileceğimize bakıyoruz. Mülkünüzü orman yangınlarına karşı korumak için hazırlıklı olmanız çok önemli. Evinizi ve ailenizi orman yangınlarına karşı korumak için birkaç basit önlem almanız yeterli aslında. Uzmanlar özellikle orman yangın riski yüksek olan bölgelerde yaşayanların acil durumlar için bir tahliye planı yapmasını öneriyor. Tüm ülke çapında itfaiyeciler orman yangını mevsimi için hazırlıklar yapıyor. Binbaşı Phil Townsend, Victoria eyaletindeki Keysborough bölgesindeki kırsal itfaiye kurumunun gönüllülerinden, orman yangınına karşı hazırlıkların basit bir kontrolle başlaması gerektiğini söylüyor.
So, have you got a pump that can spray water on your onto your roof line if you're
yangın riski altındaysanız veya evinizin üstüne kor düşüyorsa çatıya su sıkmak için gereken bir pompanız var mı? İtfaiye evinizin yakınında mı? Acil durumlar için bir tahliye planınız var mı? Hazırlıklıysanız evinizi yangından veya bir kor saldırısından koruma ihtimaliniz çok daha fazla. Mülkünüzü korumak için uygulamanız gereken birkaç basit önlem var. Olukları yaprak ve dallardan temizleyin. Mülkünüze gereken tüm tamirleri yapmaya çalışın. Oluklara fıskiye sistemi yerleştirin, çimleri kısa tutun ve bahçenizi otlardan temizleyin. Hortumlarınızın mülkün her noktasına ulaşabilecek kadar uzun olduğuna emin olun. Binbaşı Phil Townsend, orman yangın riski yüksek olan bölgelerde yaşayanların acil durumlar için kaçış planı olması gerektiğini de söylüyor.
What people should look at for to make their home safe is clean the gutters out.
İnsanların evlerini güvenli bir hale sokmaları için sıcak yaz ayları gelmeden oluklardaki yapraklar ve dalları temizlemek. Uzun çimler kısaltılmalı ve acil durumlar için bir tahliye planı olmalı. Evdeki herkesin tahliye planının detaylarına hakim olduğuna emin olun ve gerekirse önceden tatbik edin diyor. Tüm eyalet ve bölgelerin itfaiye kurumlarının web sitelerinde örnek tahliye planları mevcut.
We have a policy that's called leaving early as well. So that's called bushfire survival planning. Now on the CFA website,
Victoria'da uygulanan orman yangınından kaçış stratejisi erken tahliye adını taşıyor diyor. Kırsal İtfaiye Kurumu Country Fire Authority'nin sitesinden planı indirip kendinize ve mülkünüze uygun bir şekilde düzenleyebilirsiniz. Orman yangını olana kadar yapmanız gerekenler, orman yangını mevsiminde yapmanız gerekenler ve yangın riski yüksek günlerde yapmanız gerekenler planda mevcut diyor. Önceden ihtiyacınız olan şeyleri tek bir yerde saklamanız da önemli. Bu şekilde herhangi bir yangın durumunda ihtiyacınız olan şeylere erişip kaçmanız çok daha kolay ve hızlı olur. Acil durum çantanızı su geçirmez ve kolay ulaşılabilir bir ortamda tutmanız da önemli. Tüm aile bireylerinin çantanın nerede olduğunu bilmesi de gerekiyor. Acil durum çantanızın içinde olması gerekenler de şunlar. Kullanım kılavuzuyla beraber bir ilk yardım çantası. Önemli belgeler, değerli eşyalar ve fotoğraflar. Para, ATM kartları ve kredi kartları. Cep telefonu ve şarj cihazı. Gereken ilaçlar ve ihtiyacınız olan malzemeler. Tahliye edilmeniz gerekiyorsa binbaşı Phil Townsend önerilere, tavsiyelere uymanızı söylüyor.
I also wanted to say on that aspect, if you get someone knocking on your door saying it's time to leave, we don't do that.
Eğer biri kapınızı çalıp hemen gitmeniz gerektiğini söylüyorsa bunun bir nedeni var. Tahliye kararını istediğimiz için değil, zorunda olduğumuz için alırız. Bu eviniz, mülkünüz ve hayatınızın tehlikede olduğu anlamına gelir. Bu yüzden eğer biri kapınızı çalıyorsa ne anlama geldiğini anlayıp erkenden bölgeden ayrılmanız çok önemli diyor. Avustralya'da her bölge için orman yangını riski dereceleri açıklanır. Orman yangını riskinin çok yüksek ila aşırı olduğu durumlarda eyaletin itfaiye genel müdürü kapsamlı ateş yakma yasağı açıklayabilir. Yasak günlerinde açık havada ateş yakılamıyor ve tüm ateş yakma izinleri de donduruluyor. Country Fire Authority'den Üsteğmen Stuart Malutis açıklıyor.
Before you go into an area, you need to check the fire danger rating for the day.
Herhangi bir bölgeyi ziyaret etmeden önce o bölgedeki yangın riski derecelerini öğrenmek gerekiyor. Hükümet bir günlüğüne kapsamlı ateş yasakları açıklar. Bu da o gün açık havada ateş yakmanın çok riskli olduğu anlamına gelir. Kamp ateşi veya odunlu mangal, genel ateş yakmak o gün son derece tehlikeli diyor. Hava çok sıcak, kuru ve rüzgarlı ise kamp ateşinden veya mangaldan fırlayabilecek bir kor veya sigara izmariti bir anda yayılıp büyük zarar verebilir. Meteoroloji kurumundan yangın uzmanı Claire Yeo, yangın riski derecesinin nasıl hesaplandığını açıklıyor.
These fire danger ratings are based on forecasts of temperature, a moisture component, so
yangın riski derecesi hava sıcaklığı tahminleri ve nem oranına göre hesaplanır. Rüzgar hızı, nem oranı ve ormanlık alanlardaki potansiyel yakıt o bölgenin riskini etkiler. Aslında bu bir kuruluk oranı diyor. Victoria Yetişkin Yanık Hizmetlerinden Hana Menezes'e göre yanık şikayetiyle hastaneye gelenler arasında en büyük oranı 15 ila 35 yaş arası erkekler oluşturuyor. Bu da genelde mangala yanıcı sıvı atılması sonucu oluyor.
So 70% of our patients are young male.
Hastalarımızın %70'i genç erkekler. Oldukça yüksek oranda mangal etrafında sprey kutu patlaması olayına rastlıyoruz. İnsanlar mangala ateşi hızlandırıcı yakıt atıyor ve bu da bizim servisimizde sık duyulan bir hikaye diyor. Vücutta yanık olunca yapılması gereken ilk şey kıyafetlerin ve mücevherlerin çıkarılıp yanığa en az 20 dakika boyunca serin su uygulanması. Çok soğuk su kullanılması sakıncalı. Menezes'e göre dokudan ısıyı çekmek için yapılabilecek en etkili şey serin su uygulanması. Ayrıca ilk yardım bilgisi de yanık tedavisinde çok önemli.
I see burn injuries every day and I see the difference between those that do good first aid.
İlk yardım tedavisi uygulanıp uygulanmayanlar arasındaki farkı hep görüyorum. Bu yüzden kampa gideceksiniz, ilk yardım bilgisi şart diyor. Mülkünüzü yangından korumak için daha detaylı bilgiye yakınınızdaki kırsal itfaiye hizmetinin internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Yanık ve tedavisi için daha detaylı bilgi vic.burns.org.au adresinde mevcut. İngilizce desteği için de 13-14-50'den ulusal tercüme hattına ulaşıp istediğiniz hizmete aktarılmak isteyebilirsiniz.
Sayın dinleyiciler, Avustralya başkent bölgesi yani Canberra ve etrafında yarın tam bir ateş yakma yasağı olacak. Rüzgarın 60 kilometreye kadar, saatte 60 kilometreye kadar artacağı rüzgar hızının belirtiliyor. O yüzden de bu önlem alınacak. Şimdi yarınki sizle yarınki sıcaklıkları hava durumunu da paylaşmak istiyorum. Perth genelde güneşli 32, Adelaide bulutlu 23, Melbourne rüzgarlı ve parçalı bulutlu 27, Hobart yağmurlu rüzgarlı 21, Canberra 37 derece güneşli ve rüzgarlı, Wollongong güneşli 40 derece, Sydney güneşli 42 derece, Newcastle güneşli 40 derece, Brisbane yağmurlu 31 derece, Cairns yağmurlu 30 derece ve Darwin yağmurlu ve fırtına bekleniyor 32 santigrat derece olarak öngörülüyor.
SBS Türkçe'ylesiniz.
Sayın dinleyiciler, Victoria için de yarın 10 Ocak 2026 için tam bir ateş yakma yasağı açıklandı. Açık havada hiçbir şekilde ateş yakılamayacak Victoria'da ve Avustralya başkent bölgesinde. Evet sayın dinleyiciler, faizler bir süredir sabit kalmış durumda, ancak Avustralya genelinde kira krizi devam ediyor.
Faiz oranları istikrar kazanıyor ancak Avustralya genelinde kira stresi değişmedi. Birçok başkentte hane halkları hala gelirlerinin neredeyse üçte birini konut harcıyor. Ve bir kez daha Perth en kötü durumda olan başkent.
Last time was $418.
Bütçe yapmak kenarda hiçbir şey yoksa bir savaşa dönüşüyor. Perth'lü bekar anne Emily Clements her hafta hesap kitap işlerinin altında ezildiğini söylüyor. Haftada yaklaşık $800 olan Centrelink ebeveynlik ödemesiyle iki nörodivergent çocuğunu büyütüyor.
My rent is $850 a week, so already my whole Centrelink payment, if I wasn't getting, yeah, has already gone to rent.
Kiram haftalık $850, yani şimdiden tüm Centrelink ödemem kiraya gitti. Hiçbir şey biriktiremiyorum. Hiçbir birikimim yok. Eğer bir şey çıkarsa, mesela arabamın lastiği patlarsa, ek para ailemden geliyor diyor. Clemens yarı zamanlı olarak idareci olarak çalışıyor. Ancak kazandığı her dolar aldığı devlet desteğini eritiyor.
We've got some money here that we can use. Some fake money. Gosh, wouldn't it
burada
be nice
kullanabileceğimiz biraz paramız var, biraz yeah. Sahte para. Tanrım, gerçek olsaydı güzel olmaz mıydı diyor. Ev depozitosu için para biriktirmek hiç aklına gelmemesi gereken bir hayal. Suçluluk duygusu en çok da çocuklarının geçimini sağlamayı düşündüğünde ağır basıyor. Aslında bunu düşünmemeye çalışıyorum çünkü bu kendimi başarısız hissettiriyor.
Actually try not to think about it because it makes me feel like a huge failure.
Çocuklarıma bakamayacağım, hiç aklıma gelmemişti diyor. Ancak her zaman böyle değildi. Clemens orta halli bir ailede büyüdüğünü söylüyor. Son 10 yıldır kirada oturuyor ancak son birkaç yılda kirası haftada $380'dan $850'a çıkmış ve rekabet çok yüksek. Son zamanlarda birkaç kiralık ilanı sonrası ev ziyaretine gitmiş. Her birinde 40'tan fazla kişinin sırada olduğunu söylüyor.
I went to a home open and when I went to ask a question to the real estate agent,
geçenlerde bir ev açılışına gittim. Emlakçıya bir soru sormak için bekliyordum. Orada beklerken bir bayan onunla konuşuyordu ve kendi evini yeni sattığını ve $600,000 birikimi olduğunu ve bu yüzden de bir yıllık kirayı peşin ödemekten mutlu olacağını söyledi. Yani rekabet ettiğim insanlar bunlar diyor. National Shelter'ın son kiralanabilirlik endeksi bu baskının tüm ülke genelinde yaşandığını gösteriyor. Faiz oranları görece sabit ancak satın alma gücü yeterince hızlı artmıyor. National Shelter'dan John Engler çözümün hükümetin her kademesinden gelmesi gerektiğini söylüyor. Bunlar eyalet hükümetlerinin yapabileceği türden şeyler. Hem kiraya verme hem de ulusal kiralama yasaları gibi planlar yapabilecek federal hükümetle birleştirdiğinizde bunlar gerçekten fark yaratabilir. Görmek istediğimiz şeyler de bunlar diyor. Ancak başta Sydney ve Perth olmak üzere birçok şehirde değişim yeterince hızlı değil. Sydney'de baskı aynı derecede yoğun. 42 yaşındaki Charlotte Carlson Jones İsveç'ten Avustralya'ya 19 yaşındayken öğrenci olarak gelmiş. 20 yıldan fazla bir süre sonra hala kirada oturan ve mücadele eden bekar bir anne.
For me as a sort of first generation immigrant that like my parents aren't.
Birinci nesil bir göçmen olarak benim için ailem emlak piyasasında değil. Benim kuşağımdaki diğerlerinin sahip olduğu lükse sahip değiliz. Zaten çok geriden geliyoruz diyor. Yarı zamanlı çalışarak 2 haftada $2,000 kazanıyor. Bunun $1,200 doğrudan kiraya gidiyor.
Older women have for a very long time sort of been the most high risk of ending up as homeless.
Yaşlı kadınlar çok uzun bir süredir evsiz kalma ya da sosyal konutlarda yaşama riski en yüksek olan kesim. Dolayısıyla bu sorunu yaşlı kadınlar için konutlarla gideremezsiniz. Bence bunu bir kadının hayatının çok daha erken evrelerinde işe gitme ve kendilerini destekleme fırsatları açısından ele almalıyız diyor. Bu zorluğu hisseden sadece aileler değil. İşletmeler çalıştıkları yerlere yakın bir yerlerde yaşama gücü olmayan personeli kendilerine çekmekte zorlanıyor. Kafe sahibi Le Ten Kui bunun etkilerini her gün görüyor.
The issue is that there are less houses available than
Sorun şu ki insanların ihtiyaç duyduğundan daha az ev var ve bazı insanlar yaşayabileceklerinden çok daha fazla eve sahipler. Ve eğer bu evler daha fazla mevcut olsaydı işler kolaylaşırdı diyor. Batı Avustralya Konut Bakanı John Kerry, eyaletin ekonomik büyümesi ve nüfus artışının baskının arkasında olduğunu söylüyor ve hükümetin elinden gelen her şeyi yaptığı konusunda ısrar ediyor. Kerry, 5.8 milyar dolarlık konut yatırımına ve 4 yıl içinde teslim edilen 3800 sosyal konuta işaret ediyor. Federal hükümet daha fazla şey yapılması gerektiğinin farkında olduğunu söylüyor. Ancak ulusal konut fonları aracılığıyla ve eyaletlerle işbirliği yaparak daha fazla kiralık ev inşa ederek arzı arttırdığını savunuyor. Emily'ninki gibi aileler için büyük planlar ve uzun vadeli vaatler artık belirsizliği değiştirmiyor.
I love you. Love you.
Bu onların bu kiralık evde geçirdikleri son Noel olabilir. Kira kontratının 3 ay içinde bitecek olması ve her kiralık ev ilanı için yüzlerce kişinin yarışması nedeniyle ailenin evden çıkarılması gerçekten bir olasılık. Sayın dinleyiciler, yayınımızın sonuna geldik. Bir sonraki yayınımız 12 Ocak 2026 Pazartesi saat 2'de başlayacak. Bu arada tekrar hatırlatalım, yarın Victoria'da ve Avustralya başkent bölgesinde tam bir ateş yakma yasağı var. Tazmanya'nın bazı bölgelerinde, özellikle güneyinde de yüksek hızlı rüzgar yüzünden 100 kilometre, saatte 100 kilometreye kadar bir rüzgar yüzünden yine ateş yakma yasağı var. Tüm güncel gelişmeleri sbs.com.au/turkish internet sitemizden veya SBS Turkish Facebook hesabımızdan ulaşabilirsiniz.
Paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.